Ayrım 11.
Sonra sustular. Kaynaşarak, cıvıldaşarak ağaçların daha yüksek dallarındaki karanlık düğümlerine küçük saman çöpleri, çırpılar taşıdılar. Yaldızlı ve mor tünediler bahçede. Sarı salkım ve mor konilerinin altın ve leylak rengini silkelediği yerde. Çünkü şimdi gün ortasında bahçe baştan aşağı çiçeklere ve bolluğa bürünmüştü. Güneş kırmızı yaprağı, geniş sarı yaprağı dövdükçe tüy içindeki yeşil sapta yol yol oldukça bitkilerin dibindeki tüneller bile yeşile, eflatuna, koyu sarıya boyanıyordu. Güneş dümdüz çarptı eve. Karanlık pencereler arasında beyaz duvarları parlattı. Sık yeşil dallarla örülmüş camlar denilemez karanlık halkaları oluşturdular. Keskin sırtlı ışık kamaları pencere kıyılarına yayıldı. Odanın içinde mavi halkalı tabakları, kıvrık saplı fincanları, büyük tasın çıkıntısını, halıdaki çapraz deseni, çekmeli dolapların, kitapların devsi köşelerini, çizgilerini ortaya çıkardı. Bu yığınların arkasında, içinde belki de gölge yükünden kurtarılması gereken bir biçimin ya da hala karanlığın yoğun derinliklerinin bulunduğu bir gölge alanı asılıydı. Dalgalar parçalandı, sularını çarçabuk dağıttı kıyıya. Birbiri ardından topladılar kendilerini ve döküldüler. Serpinti onların düşüşlerindeki güçle geri fırlattı kendini. Koskoca atların sırtlarının kaslarla dalgalanması gibi kımıldadıkça sırtlarındaki elmas biçimli ışık örgüsünün oynaşması dışında dalgalar duru maviydi. Döküldü dalgalar. Geri çekildiler ve döküldüler yine. Kıyıyı ezen büyük bir canavarın gümbürtüsü gibi. Öldü o dedi Neville. Düştü. Atı tökezledi. Yere yuvarlandı. Yeryüzünün yelkenleri savruldu ortalıkta. Kapandı üzerime. Her şey bitti. Yeryüzünün ışıkları söndü. İşte duruyor orada. Geçip gidemeyeceğim ağaç. Ah, bu telgrafı buruşturmak, parmaklarım arasında yeryüzünün ışığını geri akıtmak, bunun olmadığını söylemek. Ama ne diye gelişi güzel çevrilmeli başına insan. Gerçek bu, olan bu. Atı sendeledi, yere yuvarlandı o. Birden parıldayan ağaçlar, beyaz parmaklıklar bir sağanakta yükseldi. Kabaran, fırlayan bir şey vardı. Kulaklarında bir zonklama ve sonra o vuruş. Yeryüzü çatırdadı. Ağır ağır soludu. Öldü. Düştüğü yerde. Kırlardaki ahırlar, yaz günleri, oturduğumuz odalar hepsi gerilerde, gerçek dışı bir yeryüzünde kalmış şimdi. Geçmişim koptu benden. Koşarak geldiler. Büyük bir çadıra taşıdılar onu. Binici çizmeleriyle adamlar, güneş başlıklı adamlar, bilinmeyen adamlar arasında öldü o. Sık sık yalnızlık ve sessizlik kuşattı onu. Sık sık bıraktı beni. Ve sonra döndüğünde bak nereden geliyor dedim. Ayaklarını sürüyerek geçiyor kadınlar pencerenin önünden. Sanki caddede önü kesilen hiçbir girdap, hiç sert yapraklı, geçip gidemeyeceğimiz bir ağaç yokmuş gibi. Köstebeklerin yığdığı toprak tepelerine takılıp devrilmeyi hak ediyoruz öyleyse. Gözlerimiz kapalı, ayaklarımızı sürüyüp geçen beş para etmez adamlarız. Ama niye boyun eğecekmişim? Niye ayağımı kaldırıp merdivene tırmanmaya çalışayım? İşte telgrafı tutarak durduğum yer burası. Geçmiş yaz günleri, oturduğumuz odalar, akıp gidiyor kızıl gölgelerle dolu yanmış kağıtlar gibi. Ne diye karşılaşıp yeniden başlamalı? Ne diye konuşmalı, yemek yemeli, öbür insanlarla başka karışımlar oluşturmalı? Bu andan sonra ben yalnızım. Hiç kimse bilmeyecek beni şimdi. 3 mektubu var bende. Bir yüzbaşıyla halka atmaya gidiyorum şimdi. Haydi hoşça kal. Böylece arkadaşlığımıza son veriyor. Elini sallayıp kalabalığı omuzlayarak. Bu maskaralık daha çok törene değmez. Yine de eğer birisi bekle demiş olsaydı, kayışı 3 delik daha sıkmış olsaydı, 50 yıl hak dağıtacak, saray kadrosunda yer alacak, birliklerin başında yapayalnız at sürecek, canavarca barbar bir yönetimi ortadan kaldırmaya çalışacak ve bize geri gelecekti. Şimdi pis pis gülen bir şey, bir yalan var. Arkamızdan bizimle alay eden bir şey var. Otobüse sıçrarken az kaldı şu oğlanın ayağı kayıyordu. Percival düştü, öldürüldü, gömüldü ve ben gelip geçenleri seyrediyorum. Hayatlarını kurtarmaya kararlı bir biçimde taşıtların demirlerine parmaklarıyla sımsıkı tutan insanları. Merdivenlere çıkmak için ayağımı kaldırmayacağım. Bir süre duracağım karşı konulamaz ağacın altında. Boğazı kesilen adamla tek başıma. Aşağıda aşçı ocağın kapaklarını içeri dışarı itelerken. Merdiveni çıkmayacağım. Biz ilençlenmişiz hepimiz. Alışveriş çantalarıyla kadınlar ayaklarını sürüyüp geçiyor. Durmadan geçiyor insanlar. Yine de beni yıkamayacaksın. Bu an, bu bir tek an birlikteyiz. Seni bağrıma basıyorum. Gel acı ye bitir beni. Zehirli dişlerini göm etime. paramparça et beni. Hıçkırıyorum, hıçkırıyorum. İşte bu, kavranılamaz karışım dedi Bernard. Olayların karmaşası bu. Merdivenleri inerken bilmiyorum hangisi üzüntü, hangisi sevinç. Oğlum doğdu, Percival öldü. Sütunlarla kaldırıldım. Her iki yanımda kas katı duygularla desteklendim. Ama hangisi üzüntü, hangisi sevinç diye soruyorum. Ve bilemiyorum. Tek bildiğim sessizliğe, dışarı çıkmaya, yalnız kalmaya, yaşantımda ne olduğunu, yaşantıma ölümün ne yaptığını anlamaya çalışmak için bu saati kullanmaya gerek duyuşum. Yani bu artık Percival'in görmediği yeryüzü. Bakayım. Kasap komşuya et getiriyor. İki yaşlı adam kaldırımda sendeleyerek yürüyor. Serçeler ışık içinde. Öyleyse makine çalışıyor. Ritmi duyuyorum. Nabzın vuruşunu. Ama artık o bunu görmediği için benim katılamadığım bir şey olacak. Solgun ve sargılar içinde yatıyor bir odada. Şimdi neyin en önemli olduğunu anlama olanağı elimde. Dikkatli olmalıyım. Yalan söylememeliyim. Onun orada merkezde oturduğu duygusu içindeyim. Şimdi artık o noktaya gitmiyorum. O yer boş. Ah, evet, size yemin ederim ki keçe şapkalı adamlar, sepetler taşıyan kadınlar, sizin için çok değerli olabilecek bir şeyi yitirdiniz. Ardından gidebileceğiniz bir önderi yitirdiniz. Ve içinizden biri mutluluğu, çocukları yitirdi. Size bunları verebilecek olan o öldü. Sıcak bir Hint hastanesinde, bir kamp yatağında, sargılar içinde yatıyor. Yere diz çökmüş yerliler sallarken şu yelpazeleri, ne diyordu onlara, unuttum. Ama bu önemli. Sen bunun dışındasın dedim. Kumlular çatılardan inerken ve oğlum doğmuşken sanki bu bir olguymuş gibi. Bir oğlan çocuğuyken onu ötekilerden ayıran yabansı havasını anlıyorum. Ve sözün sonu şöyle geliyor. Gözlerim yaşlarla doluyor, kuruyor. Ama bu umut etme yürekliğini gösterebildiğimiz şeyden daha iyi diyorum. Soyut olana, yolun sonunda gökyüzünde yüz yüze geldiğim gözsüz şeye yönelerek yapabileceğin en son şey bu mu diyorum. Öyleyse biz kazandık. Elinden geleni yaptın diyorum. O boş, yabansı yüze seslenerek. Çünkü 25'indeydi ve 80'ine dek yaşayabilirdi. Boşu boşuna. Yere serilip dertler, kuruntular içinde bir yaşam sürmeyeceğim. Defterime yazılması gereken bir giriş. Anlamsız ölümler getirenlerden iğrenme. Dahası işte bu önemli. Onu önemsiz ve gülünç durumlara yerleştirebilmeliyim ki kendini koca bir atın sırtına tünemiş, saçma sapan bulmasın. Percival gülünç bir at diyebilmeliyim. Aynı zamanda kadınlar, erkekler, yeraltı trenlerine koşuşanlar, size söyleyeyim ki ona saygı duymanız gerekecekti. Bir araya toplanıp onun ardından gitmeniz gerekecekti. Ne yabansı, kişinin kalabalıkları yararak yaşamı, boş gözlerden, yanan gözlerden görerek ilerlemesi. Ama şimdiden imler başlıyor. El etmeler, beni geri çekmek için tuzaklar. Merak, yalnızca kısa bir zaman için dışarı atıldı. Kişi bu makinenin dışında, kim bilir, belki de yarım saatten uzun yaşayamaz. Bedenler, not ediyorum, daha şimdiden alışılmış görünümlerini kazanmaya başlıyor. Ama onların ardındaki görüş açısı değişik. Şu gazete yaftasının ardında hastane, ipleri çeken kara derilerle dolu uzun oda ve sonra onu gömüyorlar. Yine de ünlü bir sinema yıldızının kocasından boşandığını yazdığı için hemen kimmiş diye soruyorum. Yine de paramı çıkaramıyorum, gazete alamıyorum, henüz müdahalelere katlanamam. Seni bir daha görmeyecek, gözlerimi bu gece dikmeyeceksem soruyorum. Söyleşilerimiz nasıl bir biçim alacak? Duruşma salonunda uzaklara, uzaklara gittin. Aramıza daha nice, daha nice bir ipliği çekerek. Ama bir yerlerde varsın sen. Senden bir parça kaldı. Bir yargıç. Yani eğer içimde yeni bir damar bulursam onu özel olarak sana sunacağım. Senin yargın nedir diye soracağım. Sen hakem olarak kalacaksın. Ama ne kadar zaman için? Olaylar açıklanamayacak denli zorlaşacak. Yeni olaylar olacak. İşte şimdiden bir oğlum oldu. Şimdi bir deneyimin doruğundayım. Oysa gücünü yitirecek bu. Daha şimdiden inançla ne şans diye ağlamayı bir yana bıraktım. Esriklik, yeni inen kumruların uçuşları tükendi. Kargaşa, ayrıntı geri geliyor. Vitrinlerde yazılı adlar şaşırtmıyor artık beni. Niye koşuşmalı, niye trenlere yetişmeli diye duygulara kapılıyorum. Akış geri geliyor. Bir şey bir başkasına götürüyor. Alışılmış düzene. Evet ama hala alışılmış düzen öfkelendiriyor beni. Olayların akışına boyun eğmeye bırakmayacağım kendimi. Yürüyeceğim, durarak, bakarak düşüncemin ritmini değiştirmeyeceğim. Yürüyeceğim. Şu merdivenleri çıkacağım. Resim sergisine gireceğim. Kendimi benimki gibi akışın dışındaki düşüncelerin etkisine bırakacağım. Soruyu yanıtlamak için çok az zaman bırakılmış. Güçlerimi azalıyor, uyuşuyorum. İşte resimler. İşte sütunlar arasında soğuk Meryem Ana resimleri. Bırak dinlendirsinler artsız, aralıksız eylemini us gözünün. Sargılar içindeki başın, ellerinde iplerle adamların. Ki aşağılarda görülemez bir şeyler bulabileyim. İşte bahçeler, çiçekler arasında Venüs. İşte azizler, mavi Meryemler. Çok şükür bu resimler hiçbir şey ansıtmıyor. Bir şeye dikkatimi çekmiyor, bir şey göstermiyor. Böylece bende onun bilincini genişletiyor ve onu bana başka biçimde geri getiriyorlar. Onun güzelliğini ansıyorum. Bak nereden geliyor dedim. Çizgiler ve renkler beni, benim de bir kahraman olabileceğime hemen hemen inandırıyor. Beni bunca kolaylıkla tümceler kuran, bunca kısa zamanda baştan çıkarılan, daha sonra gelini seven, yumruğunu sıkamayan ama içinde bulunduğu durumlara göre tümceler kurarak güçsüz duraksayan beni. Şimdi kendi zayıflığım aracılığıyla onun benim için ne demek olduğunu buluyorum. Benim karşıtım o. Doğal olarak dürüst olduğu için bu abartmaların nedenini görmedi. Doğal bir uygunluk duygusu taşıyordu. Gerçekten de yaşama sanatının büyük ustasıydı. Ve böylece uzun zaman yaşamış, çevresine erinç saçmış görünüyor. Hani neredeyse ilgisizlik denebilir. Elbette kendi ilerlemesi için. Ama onda yüce bir sevecenlik de vardı. Oynayan bir çocuk, bir yaz akşamı, kapılar açılacak, kapanacak, durmadan açılıp kapanacak, artlarında beni ağlatacak görünümler yakalayacağım. Çünkü paylaşılamaz onlar. Bu yüzdendir bizim yalnızlığımız. Bu yüzdendir bizim bırakılmışlığımız. Düşüncemdeki o noktayı dönüyorum. Orayı boş buluyorum. Kendi güçsüzlüklerim baskı yapıyor bana. Onlara karşı çıkacak olan yok artık. Bak, sonra mavi Meryem Ana gözyaşlarıyla yol yol olmuş. Bu benim ölüm törenim. Bizim törenlerimiz yok. Yalnızca özel ağıtlar. Hiçbir sonuç yok. Yalnızca zorlu duyumlar. Hepsi ayrı ayrı. Söylenmiş hiçbir şey bizim durumumuza uymuyor. Ulusal Garelinin İtalya bölümünde parçacıklar toplayarak oturuyoruz. Titia'nın gerçekten şu sıçanın kemirmesi duyup duymadığından kuşkulanıyorum. Ressamlar fırça vuruşlarına vuruşlar katarak düzenli bir içine sindirme yaşamı sündürürler. Ozanlar gibi değil onlar. Başkalarının cezasını çeken, kayaya zincirlenmemiş onlar. Sessizlik, yücelik bu yüzden. Yine de şu koyu kırmızı, Titia'nın düş gücünde yanmış olmalı. Kuşkusuz bereket küfesini tutan görkemli kollarla kalktığı ayağa ve düşüşle yuvarlandı. Ama sessizlik yükleniyor üzerime. Gözün sürekli yakarışı. Baskı aralıklı ve boğulmuş. Çok az şeyi çok belirsiz ayırt ediyorum. Çan susturulmuş ve ben onu çalamıyorum. Hepsi birbirine karışmış, yersiz gürültüler çıkaramıyorum. Düzensiz bir biçimde içimi gıcıklıyor bir yetkinlik. Yeşil çizginin üzerindeki dolgun kırmızı, sütunların ilerleyişi, zeytin ağaçlarının kara, sivri uçlu kulaklarının arkasındaki turuncu ışık. Duyum okları omurgamda atılıyor ama düzensiz. Yine de benim yorumuma bir şeyler eklendi. Bir şey duruyor derinlere gömülü. Bir an için onu yakalamayı düşündüm. Oysa göm onu, göm onu. Bilincimin derinliklerine gizlice boyatsın. Meyve vereceği güne dek. Uzun bir yaşam sonunda, gevşekçe, kendini ele verme anında onu yakalayabilirim. Ama şimdi düşünce bölünüyor elimde. Düşünceler binlerce kez bölünüyor. Yalnızca bir kez bir kürede bütünleniyor. Bölünüp üzerimden dökülüyorlar. Çizgi ve renkler, onlar canlı kalıyor. Öyleyse. Esniyorum. Duyumlarla tıka basa doldum. Yorgun düştüm bu zorlanmadan, bu upuzun zamandan. 25 dakika, yarım saat, kendimi makinenin başında tek başıma tuttuğum. Uyuşuyorum, katılaşıyorum. Duygudaş yüreğime kulak asmayan bu uyuşukluğu nasıl parçalayacağım? Başka acı var. Acı çekenlerin kalabalığı. Neville acı çekiyor. Percival'i sevdi o. Ama artık doruk noktalarına katlanamıyorum. Birlikte gülebileceğim, esneyebileceğim, onun başını nasıl kaşıdığını bana anlatabilecek birini istiyorum. Onun sevdiği ve yanında rahat olduğu birini. Aşık olduğu Susan'ı değil ama daha iyisi Jeannie'yi. Hem onun odasında kefaret ödeyebilirdim, sorabilirdim. O gün Hampton Court'a gitmek isteğinde onu nasıl geri çevirdiğimi söyledi mi sana? Bunlar beni gece yarısı acıyla yatağımdan sıçratarak düşünceler, yeryüzünün bütün pazarlarında çıplak kafayla kişinin kefaretini ödeyeceği suçlar. O gün Hampton Court'a gitmemek. Ama şimdi çevremde yaşam olsun istiyorum. Bu yorgunluktan sonra başımı yastık yapabileceğim, kitaplar, küçük süsler, bağırışan satıcıların alışılmış seslerini, gizlerin bu açıklanmasından sonra gözlerimi kapamayı istiyorum. Öyleyse dosdoğru merdivenlerden ineceğim. İlk taksiye sesleneceğim, Jeannie'ye gideceğim. İşte çamur gölcüğü dedi Ruhada. Geçemem onu. Başımın hemen yanında koca bileği taşının telaşını duyuyorum. Rüzgarı yüzümde kükrüyor. Bütün dokunulabilir yaşantı biçimleri başarısızlığa uğrattı beni. Uzanıp katı bir şeye dokunamazsam ölümsüz koridorlarda sonsuza dek savrulacağım. Öyleyse neye dokunabilirim? Hangi kiremite, hangi taşa ki devsi girdaptan kendimi bedenime geri çekebileyim güven içinde. Şimdi gölge düştü. Mor ışık sallanıyor aşağı. Güzelliğe sarılmış beden şimdi yıkıntıyla giydirilmiş. Dik sırtlı tepelerin aşağılara indiği yerdeki koruda durmuş olan beden şimdi yıkıntılar içinde yuvarlanıyor. Onun sesini, eski pabuçlarını, birlikte olduğumuz anları sevdiklerini, merdivenlerde söyledikleri zaman onlara dediğim gibi. Şimdi şimşeğin parçaladığı bir yeryüzü düşleyerek Oxford Caddesi'nde aşağı yürüyeceğim. Çiçek açmış dalın düştüğü yerde kızıl ve paramparça çatlamış olan meşe ağaçlarına bakacağım. Oxford Caddesi'ne gideceğim. Bir toplantı için çorap satın alacağım. Şimşek çakımı altında alışılmış şeyler yapacağım. Çıplak topraktan menekşeler toplayacağım. Demet yapacağım. Percival'e sunacağım. Benim ona verdiğim bir şey olarak. Bak şimdi. Percival'in bana verdiği şey. Percival ölü olduğuna göre caddeye bak şimdi. Bir solukta devriliversinler diye iğreti yapılmış evler. Tedirgin, gelişi güzel arabalar yarışıyor, kükrüyor. Tazılar gibi bir ölüm avında, ardımızda. Düşman bir yeryüzünde yalnızım. İnsan yüzü iğrenç, bundan hoşlanıyorum. Her şeye açık olmak, zorbalık. Kayaların üzerinden bir taş gibi paramparça fırlatılmak istiyorum. Fabrika bacalarından, vinçlerden, kamyonlardan hoşlanıyorum. Geçişinden hoşlanıyorum yüzlerin. Yüzlerin, yüzlerin bozulmuş, ilgisiz. Cici bicilikten bıktım usandım. Özel yaşantıdan bıktım usandım. Dalgalı sularda yol alıyorum. Batacağım, kurtaracak kimse olmaksızın. Ölümüyle Percival bana bu içinde bulunduğum zamanı hazırladı. Bu korkuyu açığa çıkardı. Bu aşağılanışa katlanmaya bıraktı beni. Aşçı yamaklarının dağıttığı çorba kaseleri gibi yüzler, bayağı, aç gözlü, gelişi güzel yüzler, sarkık paketlerle vitrinlere bakan, göz süzen, silip süpürüp her şeyi yakıp yıkarak sevgimizi bile bozulmuş, şimdi onların pis parmaklarıyla dokunmuş bırakan yüzler. İşte çorap satılan dükkan ve güzelliğin bir kez daha akıp gittiğine inanabilirdim. Fısıltısı bu ara sokaklardan, bu dantellerden, renk renk kurdele sepetleri arasından soluyarak geliyor. Öyleyse kükremenin yüreğine uyulmuş ılık boşluklar var. Özlemini duyduğum, gerçekten yapılma güzelliğin kanadı altına sığınabileceğim sessizlik köşkleri. Satıcı kız usulca bir çekmeceyi açarken acı bir başka zamana bırakılıyor. Ve sonra o konuşuyor, sesi uyandırıyor beni. Yosunlar arasından dibe süzülüyorum ve o konuştukça kumda yengeçler gibi koşuşturan imrenmeyi, kıskançlığı, nefreti, kini görüyorum. Bunlar yoldaşlarımız. Parayı ödeyip paketimi alacağım. Oxford Caddesi bu. Burada nefret, kıskançlık, ivecenlik ve ilgisizlik yaşamın yabanıl görünümüne püskürtülmüş. Bunlar yoldaşlarımız. Birlikte oturup yemek yediğimiz dostları getir aklına. Bir akşam gazetesinin spor sütununu okuyan Louis'i düşünüyorum. Gülünç olmaktan korkan züppe. Gelip geçen insanlara bakarak eğer onu izlersek bizi güdeceğini söylüyor. Eğer boyun eğersek ona bizi düzene sokacak. Böylece kendi doyumu için Percival'in ölümünü düzene koyacak. Şişenin üzerinden, evlerden, gökyüzüne dikerek gözlerini. Bu sırada Bernard kıpkırmızı gözlerle çöküveriyor bir koltuğa. Defterini çıkaracak, D'nin altına başlık düşecek. Dostların ölümünde kullanılacak tümceler. Jeannie parmak uçlarında odayı geçerek onun koltuğunun koluna tüneyecek ve soracak. Beni sevdin mi? Susan'ı sevdiğinden daha çok. Taşra'daki çiftçisiyle nişanlanmış olan Susan, telgraf önünde bir tabağı tutarak bir an duracak ve sonra topuk vuruşlarıyla fırın kapağını çarpacak. Neville gözyaşları içinde pencereden baktıktan sonra gözyaşları arasından görecek ve soracak. Kim geçiyor pencereden? Hangi güzel oğlan bu? Bu benim Percival'e armağanım. Solmuş menekşeler, kararmış menekşeler. Nereye gideceğim öyleyse? İçinde yüzükler sakladıkları cam dolaplar, küçük odalar, kraliçelerin giydiği giysiler bulunan bir müzeye mi? Yoksa Hampton Court'a gidip kırmızı duvarlara, avlulara, çimde çiçekler arasında simetrik biçimde kara piramitler oluşturan kümelenmiş porsuk ağaçlarının uyumuna mı bakacağım? Orada güzelliği yeniden kazanacak, tırmıklanmış, darmadağın edilmiş duygularıma düzen mi getireceğim? Bomboş çimde tek başıma durmalıyım. Ekin kargaları uçuyor, çantalı biri geçiyor. Tekerlekli el arabasıyla bir bahçıvan var demeliyim. Kuyrukta bekleyip ter kokusunu, en az onun kadar iğrenç olan esans kokularını duymalıyım. Öbür insanlarla birlikte bir et parçası gibi öbür et parçalarının arasında asılmalıyım. İşte para ödenip içeri girilen bir salon. Sıcak bir öğleden sonra yemek yiyip buraya gelmiş uykulu insanlarla müzik dinlenilen bir yer. Bir hafta hiçbir şey tatmadan yaşamımıza yetecek kadar biftek, börek yemişiz. Böylece bizi taşıyacak şeyin sırtında sinek kurtları gibi kümeleniyoruz. Terbiyeli, iri yarıyız. Şapkalarımız altında kıvrılmış ak saçlarımız, ince pabuçlarımız, küçük çantalarımız, güzelce tıraş edilmiş yanaklarımız var. Orada burada bir asker bıyığı, en küçük toz parçasının bile çuhalarımızın üzerine yerleşmesine izin verilmemiş. İki yana sallanarak dostlarımızı selamlamak için birkaç sözcük edip programlarımızı açarak kayalara yayılmış deniz aygırları gibi yerleşiyoruz. Body body denize yürüme yeteneği olmayan, dalganın kendini kaldırmasını uman ağır bedenler gibi. Oysa çok ağırız. Denizle aramızda pek çok kuru çakıl var. Yemekle tıka basa doldurulmuş, sıcaktan uyuşmuş uzanıyoruz. Sonra şişmiş ama kaygan saten içine kapatılmış deniz yeşili kadın geliyor bizi kurtarmaya. Dudaklarını emiyor, yetkinlik havası yükleniyor üzerine. Şişiriyor kendini, atlıyor öne tam gerektiği anda. Bir elma görmüş gibi. Ve sesi notaya fırlatılmış bir okmuş gibi. Ah! Balta ağacı özüne dek yardı. Öz ılık, ses titriyor kabın içinde. Ah diye haykırdı kadın aşığına. Venedik'te penceresinden eğilerek. Ah diye haykırdı. Yine haykırıyor. Ah! Bizi bir haykırışla donattı. Ama yalnızca haykırış. Ve haykırış nedir? Sonra böcek biçimli adamlar kemanlarıyla geliyorlar. Bekliyorlar. Sayıyorlar. Başlarını sallıyorlar. Hop iniyor yayları. Ve bir dalgalanma, kahkaha var. Çok sırtlı dik tepelerin aşağılara indiği yerde denizci dudakları arasında bir dalı ısırarak kıyıya sıçradığı zaman zeytin ağaçlarının ve onların binlerce dilli gri yapraklarının dansı gibi. Gibi ve gibi ve gibi. Ama nesnelerin benzerliği altında yatan şey nedir? Şimdi şimşek ağacı yardığı, çiçeklenen dal düştüğü, Percival ölümüyle bana bu yeteneği verdiği için görelim bakalım neymiş o. Bir kare var, bir dikdörtgen. Oyuncular kareyi alıp dikdörtgen üzerine yerleştiriyor. Kusursuz yerleştiriyor. Çok güzel bir ev yapıyorlar. Çok az bir bölüm dışarıda bırakılmış. Yapı şimdi gözle görülebiliyor. Birbirini tutmaz şeyler buraya yerleştiriliyor. Ne öylesine çeşitli, ne öylesine kaba sabayız. Dikdörtgenler yaptık. Karelere yerleştirdik onları. Bu bizim başarımız, bu bizim avuntumuz. Bu doygunluk akımının tatlılığı bilincimin duvarlarından kayıyor. Anlayışı özgür kılıyor. Dolaşıp durma artık diyorum. Son bu. Dikdörtgen karenin üzerine yerleştirildi. Helezon hepsinin üzerinde. Çakıl taşları üzerinden denize taşındık. Oyuncular geliyor yine. Ama yüzlerini buruşturuyorlar. Artık eskisi gibi şık, güler yüzlü değiller. Gideceğim. Bu öğleden sonraya aldırış etmeyeceğim. Kutsal yerlere konuk gideceğim. Greenwich'e gideceğim. Kendimi korkusuzca tramvaylara, otobüslere atacağım. Regent Caddesi'nden aşağı sendeleye sendeleye yürürken şu adama, şu kadına çarptım. Yaralanmadım. Bu çarpışmadan öfkeye kapılmadım. Dikdörtgen üzerinde kare duruyor. Pazar yerlerinde pazarlıkların sürüp gittiği kaba saba sokaklar, her çeşit demir çubuklar, cıvatalar, vidalar serilmiş yerlere. İnsanlar kümeleniyor kaldırımlara. Kalın parmaklarıyla çiğ eti çimdikleyerek. Yapı gözle görülebiliyor. Bir ev kurduk. Bunlar ineklerin çiğnediği, rüzgardan aşınmış, hemen hemen biçimini yitirmiş, hiçbir meyve ya da çiçeği olmayan tarlanın yaban otları arasında büyüyen çiçekler öyleyse. Getirdiğim şey bu. Oxford Caddesi'nin kaldırımlarından kökleriyle sökülmüş 5 paralık, 5 paralık menekşe demetim. Şimdi tramvayın penceresinden bacalar arasında gemi direkleri görüyorum. İşte nehir, işte Hindistan'a giden gemiler. Nehir kıyısında yürüyeceğim. Cam sığınakta yaşlı bir adamın gazete okuduğu bu toprak seti arşınlayacağım.